Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli dinleyenleri ve izleyenleri, yine bir iftar sevinci programında sevincimizi, heyecanımızı, duygu ve düşüncelerimizi paylaşmak üzere huzurlarınızdayız. İftar sevincinde sevincimize ortak olmak üzere gelen de çok değerli bir hocamız var. Profesör Doktor Mehmet Eminay, Bursa'dan gelerek bu programımıza teşrif ettiler. Hoş geldiniz Sayın Hocam.
Hoş bulduk.
Gerçi bizim Erkam Radyo ve Erkam Televizyon dinleyicileri sizi tanıyorlar. Nereden tanıyorlar? Bursevi, Ruhul Beyan sohbetlerinde.
Evet, elhamdülillah.
Dolayısıyla İsmail Hakkı Bursevi'den tanıyorlar. Bir de tabii şimdi Bursa Evliyalar Diyarı.
Evet.
Ve bizim Osmanlımızın ikinci başkenti ve gözbebeğimiz.
Evet.
Esasında ben biraz sohbetin konusunu Bursa Evliyaları üzerine yapalım istedim. Çünkü sadece İsmail Hakkı Bursevi'yi belki ikinci bölümde ya da siz nasıl uygun görürseniz ama orada bir Üftadi Hazretleri var.
Evet.
Emir Buhari var.
Evet.
Efendim işte İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri var. Daha bildiğimiz bilmediğimiz bir sürü
evet.
Evliyaullah'ın ruhu var ve ruhaniyeti var Bursa'nın üstünde. Ben Bursa'yı çok severim.
Yani. Evet.
Oraya gitti mi ayrı yani şeyde işte Hamidüddin'in, Aksaray'ın, Somuncu Baba'nın ruhaniyetini Ulu Cami'ye gitti mi hissediyorsunuz?
Evet.
Efendim işte Emir Buhari'ye gittiniz mi? Hem Yıldırım Beyazıt hem Emir Buhari'nin sanki ruhaniyeti sizi kuşatıyor.
Evet.
Üftade öyle efendim şeyler. Tabii İsmail Hakkı Bursevi ama öbür taraftan gidin. Osman Gazi, Orhan Gazi onları gördüğünüz zaman daha farklı duygular sizi kuşatıveriyor. Dolayısıyla gelin sizin de bu şu Ramazan günü tam herkes oruçlu ağzıyla sizden bu Bursa evliyalarını ve bunların farik vasıflarını mesela dinlesek ne olur hocam?
Memnuniyetle muhterem hocam. Öncelikle Rabbimizin adıyla başlayıp ona hamd etmek isterim. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama binlerce salat ve selam olsun. Ve şu anda bizleri izleyen bütün kardeşlerimizin üzerine Rabbimiz Teala'nın rızası, hoşnutluğu nail olsun inşallah.
Amin.
Böyle bir mübarek Ramazan gününde Allah'ın sevgili kullarını anmak kadar güzel bir şey olamaz. Çünkü sizlerden duyduk, büyüklerimizden işittik. Salihler anıldığı yere Allah'ın bereketi, rahmeti de nüzul eyler. Dolayısıyla inşallah bu sohbetimizde gönüllerimize öyle bir rahmeti ilahiyenin nüzulüne vesile olsun inşallah.
İnşallah şimdi siz bunu söyleyince bakın. Hazreti Pir Mevlana Celaleddin Rumi bu hadis-i şerifi yorumlarken
evet.
Evet diyor salihlerin anıldığı meclislere rahmet-i ilahi yağar ama bu gökten yağan yağmur değildir bu diye. Bunları anıldığı yerlerde dinleyenlerin gönüllerinde ve gözlerinde onlara imrenmek, onlar gibi olmak arzusu doğarsa eğer esas yağan rahmet-i ilahi budur diyor.
Evet.
Tam bu ahlaksızların anıldığı meclislerde de lanet yağar diyor şeyler. Ama bu lanet de gökten çamur yağmasını beklemeyin diyor. Dinleyiciler nezdinde bunlara benzemek ve onların o gayri ahlaki tavır ve davranışlarının dinleyicilerde imrenilir hale gelmesini sağlamak da esas yağan laneti ilahidir diyor.
Allahu Ekber. Evet.
Yani bunu kusura bakmayın.
Allah razı olsun.
Böyle bir açılım yapmak istedim.
Hem de bizim açımızdan da iyi oldu. İşin bir müsbet tarafı kadar. Yani menfi tarafını da evet. Haberdar ediyor bizi Hazreti Pir.
Evet.
Yani gönlümüze onlara karşı bir sevgi doğması Allah'ın bize bir lütfudur. Allah muhafaza. Öbür türlü bir meylin de böyle bir kötü tarafı var.
Evet.
Rabbimiz muhafaza eylesin.
Amin. Amin.
Bizim kendisinden bahsedeceğimiz Bursa evliyaları, Bursa'nın toprağın altında ama hala aramızda yaşayan hatıralarıyla, ya. Sözleriyle, çok büyük zatlar medfun Bursa'da. Hakikaten o yönüyle Bursa'ya bir başkentlik, Osmanlı'ya yapan başkentlik yapan bir şehir olarak bakmamızın yanında Osmanlı Devleti'ni kuran anlayışın temelinde işin bu manevi tarafı da var. Yani hakikaten bir Yıldırım Bayezid Han'ın damatları olan Emir Buhari Hazretleri'nin Ulu Cami'nin açılışında okuduğu hutbenin ne kadar önemli bir yeri varsa bu hutbe üzerine Fatiha-i Şerife tefsirini yazan Molla Fenari'nin de o kadar önemi var.
Allah Allah.
Ulu Cami'nin açılışında bu mübarek zevatın ne kadar maddi ve manevi katkısı varsa, Ulu Cami'de yapılan bir vaazın akabinde yazdığı Mevlid-i Şerif'le Süleyman Çelebi'nin de ya katkısı var. Dolayısıyla Bursa hakikaten bu yönüyle bakıldığı zaman üzerine Bursa Evliyaları adıyla kitapların yazıldığı bir şehirdir. Çünkü evliyasıyla da meşhur olan bir şehir.
Bursa Evliyası mı demek lazım? Bursa Evliyaları mı demek lazım? Arapçada zaten velinin çoğulu evliya değil mi?
Haklısınız, haklısınız.
Ama Türkçe böyle geçmiş.
Evet, lakin şu var, bu velilerin, bu sevgili Allah dostlarının hepsi bakıyoruz başka memleketlerden adeta Bursa'ya gönderilip Bursa'da bir vazife icra eden kimseler. Bir kısmı da bir süre sonra o vazifeyi başka tarafta ifa etmek için Bursa'dan ayrılan Somuncu Baba Hazretleri. Mesela izninizle onun üzerinde durmak isterim.
Ya.
Somuncu Baba Hazretleri'nin Emir Buhari Hazretleri'ne aynı zamanda bir irşat vazifesiyle vazife yaptığı söylenir. Yahut Emir Buhari Hazretleri çok büyük bir zat ilim ve irfan bakımından Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emriyle Bursa'ya gelmesi, Bursa'ya gitmesi emredilen bir zat ama Somuncu Baba Hazretleri'nin velayet mertebesindeki derecesini çok iyi takdir eden, onu bu manada yücelten, onu bu manada insanlar nezdinde çok kıymetli bir makama efendim oturtan Emir Buhari Hazretleri'ne Ulu Cami'nin açılışında hutbe okuması vazifesi tevdi edilir. Der ki bu hutbeyi benden çok daha ehil olan Somuncu Baba olarak bilinen işte Hamiduddin isimli bir zattan bahsederek Somuncu Baba'nın okumasını ister. Gün gelir açılış gününde efendim işte bu hutbe irad edilir. Rivayet odur ki bir tefsir yapar Fatiha-i Şerife'ye, insanların hepsi anlar. İkinci bir tefsirde ancak ilim sahibi kimseler anlar söylediklerini. Üçüncü bir tefsirde çok az irfan ehli kimseler anlayabilir ama cemaat anlatılanlardan çok büyük bir haz duyar. Cenab-ı Hakk'ın oraya öyle bir sekineti, bir rahmeti iner. Herkes bu zatın elini öpmek ister, ona hürmetini beyan etmek ister. İşte çıkacağı kapıdan efendim bu işi yapmak üzere bekler ve der ki her kapıda bekleyen kişi, ben onun musafaha ettim, elini öptüm, duasını aldım. Cenab-ı Hak böyle bir keramet ile bu zata farklılık lütfeder. Anlarlar ki hani koluna taktığı bir sepetin içinde insanlara, özellikle Ulu Cami'nin inşasında çalışan işçilere ekmek getirip ikram edermiş. Bizim bu Somuncu Koca dediğimiz, yaşlı anlamında malumunuz koca, bu zat demek ki buymuş diye herkes hayret içinde kalır. Sırrı fahş olur Somuncu Baba Hazretleri'nin. Böylesi bir durumda işte Allah'ın...
O yüzden herhalde Aksaray'a...
Evet, Allah'ın sevgili kullarının farkı burada efendim. Kıymetli hocam, siz bizden daha iyi bilirsiniz. Tasavvuf tarihinde her birinin hayatını okuyup yıllarca anlattınız talebelerinize üniversitelerde. Ama biz de hayatından okuduğumuz şekliyle aktarmak istiyoruz. Somuncu Baba Hazretleri hemen oradan ayrılır. Peşinden nerede olduğunu bilir, evine gider. Ve şu anda insanlar sonradan vakıf olurlar. Küçücük bir fırın. O küçücük fırından o kadar somun nasıl çıkarmış? Bunların hepsi sırrı ilahi. Ama bakar ki orada yok. Etraf toparlanmış. Anlar terk ettiğini. Hemen gideceği yer Anadolu'dur diye oradan Somuncu Baba Hazretleri'nin fırını şu anda Bursa'da ziyaret edenler için açıktır. Belediyenin restore ettiği.
Allah Allah, açık.
Tabii, tabii. Molla Fenari semtinde hocam. Evet. Oradan hemen Emir Buhari Hazretleri, bizim Bursa'mızdaki ismiyle Emir Sultan Hazretleri.
Ya Emir Sultan.
O isim Emir Sultan Hazretleri oradan hemen atıyla Anadolu'ya gideceğini düşünür. Ankara yolu güzergahını takip ederek gider. Bursa'mızda bir Dua Çınarı semtimiz vardır. O Dua Çınarı semtinde bir çınardan dolayı onun adı Dua Çınarı olmuş. Ve Dua Çınarı olmasının sebebi de şu. Bakar ki Şeyh Hamidüddin-i Veli Hazretleri, yani Somuncu Baba Hazretleri, o çınarın altında sırtını dayamış biraz dinleniyor.
Allah Allah.
Hemen iner atından, sultanım der, niye bizi terk ettiniz? Ama sen benim sırrımı fahş ettin.
Allah Allah. Evet,
ben artık Bursa'da kalamam der. Dolayısıyla anlar ki Emir Buhari Hazretleri artık Somuncu Baba Kuddise Sirruh ve Rahmetullahi Aleyh karar vermiş Bursa'yı terk edecek. Madem öyle ne olur efendim demiş. Giderken bir Bursa'ya dua ediniz de öyle gidiniz diye.
Ha, Dua Çınarı adı buradan evet. Geliyor.
Yine anlatılan odur ki ayağa kalkar tam karşıda Ulu Dağımız vardır. Ulu Dağ aynı zamanda Bursa için kıble yönüdür. Yani nerede olursanız olun eğer kıbleyi bulmak istiyorsanız Ulu Dağ'a dönün. O kıble yönüdür. Öyle güzel bir tevafuk söz konusu. Ellerini açar ve der ki ya Rabbi senden niyazım şudur ki bu memlekete aç gelen tok ayrılsın. Bu memleketin yeşili kıyamete kadar baki kalsın. Bu duaları ettikten sonra artık vedalaşırlar Aksaray'a. Oradan efendim işte bir rivayetle Darende'ye böyle geçtiği rivayet olunuyor.
Şimdi ben burada bir şey arz edeyim.
Estağfurullah buyurun.
Hocam. Cemalettin Server Revnakoğlu'nun Galata Mevlevihanesi'nde bir zarflar içinde arşivi vardı. Ben orayı inceledim. Şimdi gerçi basıldı şeyden Fatih Belediyesi sağ olsun.
Evet.
Ama orada bir şey gördüm. Devir Milli Şeflik Dönemi. Milli Şeflik Döneminde caddeye bakan pencerelere perde takılmaması talimatı verilmiş. Yani bu mahremiyet ortadan kaldırmak ve milleti alıştırmak için sanki. Aksaray'da da Somuncu Baba'ya giderken böyle bir cadde var.
Evet.
O caddede her kim o caddeye bakan pencerelere perde takmamışsa ev sahibi oraya adım attığı zaman mıhlanıp kalıyor.
Allah Allah.
Ya bunun sebebi nedir diye bakıyorlar. Ondan kaynaklandığını görünce o caddede o caddeye bakan pencerelerin hepsini kapatıyorlar.
Allah Allah.
Bu da öldükten sonraki Tamidüddin'i Aksaray'a yenin Cemalettin Server Revnakoğlu arşivinden aktardığım bilgidir.
Subhanallah.
Bir de ben mesela ben bunu incelemedim. Esas incelemek lazım. Gerçekten o Millet Şeflik döneminde iskan vermiyorlarmış pencerelere perde korsanız. Bu ne biçim bir garabettir ya.
Evet, evet.
Ben bunu bir şeyde gördüm. Rusya'da evet. Gittiğimiz zaman dağıldıktan sonra üniversite yurtlarında kız ve erkek öğrenciler aynı odada kalıyor. Aynı banyoyu kullanıyorlar. Aynı tuvaleti kullanıyorlar ama banyonun ve tuvaletlerin kapısı yok.
Subhanallah. Subhanallah.
Yani bu anlayışın o zaman
bir başka versiyonu.
Ama işte Evliyaullah'ın bu toplumu koruması. Dua Çınarı'nda yapmamış sadece demek ki o duayı.
Ya,
bütün evet. Ülkeye yapmış.
Evet, evet.
O yüzden Hamidettin'i Aksaray'ı çok farklı bir şey ama hani Darende'de de var. Ama ben onu şöyle söylüyorum tabii. Bizde çok sahabe kabri var mesela.
Tabii.
O yüzden Hazreti Mevlana diyor ki ya bizim kabrimizi yeryüzünde aramayın.
Evet.
Ayaklar altında da aramayın. Bizim kabrimiz bizi sevenlerin
aşıkan gönlündeyim.
Sineleridir.
Evet.
O yüzden belki kaç başka da Hamidüddinleri de var ama
evet.
Bana göre bunlardan hangisinin dolusu olsun hala da ruhaniyetleri dipdiri orayı ihya ediyor.
Evet, evet.
Yani.
İşte böyle. Yani Bursa'mızda bıraktığı Somuncu Baba Hazretleri'nin hatırası. O kadar çok Somuncu Baba pastanesi var, efendim fırını var.
Bizim Aziz Mahmud Ağa Vakfı'na bağlı tabii, da Somuncu Baba Vakfı
tabii,
var.
Tabii evet. Elbette Somuncu Baba Vakfı var. Dolayısıyla aradan kaç asır geçmiş Biz bugün mesela yine ondan bahsediyoruz.
Hala diriltiyor bizi.
Elhamdülillah. Ya. Üzerine tezler yapılmış. Sizin tasavvuf tarihi alanında çalışanlar, evet, edebiyat alanında çalışanlar, sözleri geriye bıraktığı. Yani Molla Fenari Hazretleri, Osmanlı devri uleması, çok tabii önemli ya, bir şahsiyet ve yazmış olduğu tefsirini İlahiyat Fakültesinden hocamız mesela yeniden ele alıp yayınladı. O tefsirin yazılmasına sebep Somuncu Baba Hazretleri'dir. Evet. Vesselam. Ve biz o devirde şöyle bir güzelliğe şahidiz. Yani Buhara'dan kalkıp Medine-i Münevvere'ye giden, aslında orada yaşamayı, orada hayatını devam ettirmeyi, babasının dostları olan Baba Zakir'le, ondan sonra Musa Baba ile beraber, onlarla birlikte Bursa'ya göçmeleri kendilerine rüyada işaret edilen bu mübarek insanlar kalkıp Buhara'dan Medine, Medine'den işte Isparta tarikinden deniliyor, Bursa'ya gelmişler. Ve gelinceye kadar onlara yol gösteren bir kandilleri Gökdere mevkiinde artık sönüyor. Burası bizim makarrımız diyor.
Allah Allah.
Gökdere'nin mesela, Gökdere bir akmakta olan çay, dereymiş vaktiyle. Evet. Orada kalıyorlar. İşte sonradan yapıyorlar efendim bir cami, daha henüz inşa edilmeden önce orada bir tekkesi söz konusu Emir Buhari Hazretleri'nin. Ve biz şunu görüyoruz. Birkaç yıl önce bir kıymetli valimizin çabalarıyla yeniden ihya edildi muhterem hocam. Erguvan faslı diye. Her yıl Emir Buhari Hazretleri'nin muhibbanı farklı şehirlerden Erguvanların açtığı gün, Nisan ayının sonları, Mayıs'ın ilk haftası, böyle o ağaçlar çok güzel renkleriyle açar.
Tabii Erguvan rengi bizim Boğaz'da da çok
tabii,
var.
Tabii Boğaz'da da Emirgan taraflarında görüyoruz ama Bursa'da özellikle çok önemsenen bir ağaç olmuş ve tekkenin etrafında da dikilmiş, böyle kaplayan bir görünüm arz edermiş. Evliya Çelebi diyor ki, ben de birine katıldım diyor. Muhibban diyor, memleketin dört bir tarafından kalkıp gelirler. Geceler onların hu sesleri semaya
Allah Allah,
yükselir.
Allah Allah.
Ve Bursalılar onları misafir etmek için çok gayret sarf ederler.
Yarışırlar demek.
Çünkü ne kadar çok gelen olursa, o seneki rızkın, bereketin o kadar çok arttığına şahit oldukları için çok isterler misafirleri çok olsun. Hatta Erguvan faslında insanlara hizmet etmek için vakıf kurmuşlar.
Allah Allah.
Evet, böyle bir güzel gelenek. Bir belediyemizin, Yıldırım Belediyesi'nin çabalarıyla o dönemde birkaç yıl önce bizim de katkımız oldu Bursa Müftülüğü döneminde. Erguvan faslını yeniden ihya ettik.
Allah razı olsun.
Gaziantep'ten böyle Mevlevi Vakfı'nın mensupları, efendim zikir ehli kimseler programlar yaptılar camilerimizde. Çok güzel bir yeniden yad etme söz konusu oldu. Şimdi Emir Buhari Hazretleri bir, Molla Fenari çok büyük bir alim, öbür taraftan Somuncu Baba Hazretleri. İnsanların bir ekmekçi koca olarak tanıdıkları, somun satan bir zat ama Fatiha-i Şerife yaptığı tefsiri Molla Fenari kitap haline döndürüyor.
Allah Allah.
Böyle bir ortamda bu gibi kişilerin, mesela Molla Hüsrev de Bursa'da medfundur. Molla Hüsrev Ayasofya Camii medresesinin en önemli alimidir. Bunların hepsi Molla Hüsrev, Molla Hayali, Süleyman Çelebi Hazretleri, daha ismini burada sayamayacağımız pek çok zat Bursa'da medfundur. Ve elhamdülillah onların yaşadıkları ve ahiret yurduna göçtükten sonra kabirlerinin bulunduğu semtler bile farklıdır.
Evet, ruhaniyet devam ediyor.
Ruhaniyet devam ediyor.
Şimdi tabii burada sohbetimizin birinci bölümünün sonuna geldik Sayın Hocam. Sözünüzü balla keserek.
Estağfurullah.
İkinci bölümde inşallah İsmail Hakkı Bursevi'yi konuşalım.
İnşallah.
Hazreti Üftade'yi konuşalım.
Tabii.
Onlar da ayrı bir şey.
Tabii, memnuniyetle.
Tabii. Yalnız burada bu Osmanlı'nın sac ayakları var ya.
Evet.
Osmanlı'yı kuran ve Osmanlı'yı taşıyan ana sütunlar.
Tamam.
İşte burada işte bir tarafta Osman Gazi, Orhan Gazi var. Bir tarafta Molla Fenari, Molla Hüsrev var. Bir tarafta Emir Buhari ve Süleyman Çelebi var. Yani Osmanlı sacağının, yani üçlü sacağını çok sağlam kurmuş.
Evet.
Bursa'da bunu alenen görüyorsunuz.
Elhamdülillah.
Mesela hatta Musa bin Hacı Hüseyin el-İzniki var.
Evet.
O da Bursalıdır ama ilk Türkçe ilmihali yazan insandır.
Maşallah.
Türkçe.
Maşallah.
Ve ilmihal geleneğini başlatan adam.
Evet.
İlmihal. Evet. İlmikal değil.
Evet.
Bak dinin sözlü tarafını herkes anlatır. Konuşabilir ama esas ilmin hal tarafını anlatan, o yüzden de ilmihal demişler. Niye? O da Süleyman Çelebi'den beslenmiş.
Evet.
Molla Fenari'den beslenmiş. Hamidüddin Aksaray'dan beslenmiş.
Ya.
Padişahlar öyle değil mi? Bunlar da öyle.
Evet.
Yani dolayısıyla Şeyh Edebali'ler, efendim Dursun Fakihler filan hep onlar. Osman Gazileri, Orhan Gazileri oluşturmuşlar. Evet. Hocam Allah razı olsun. İnşallah sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyicileri ve dinleyicileri, Mehmet Emin Ay hocamızla sohbetimizin birinci bölümünü burada noktaladık. Lütfen gözünüz, kulağınız ve gönlünüz bizde kalsın. Sohbetimize kaldığımız yerden aynen devam edeceğiz.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyicileri ve dinleyicileri, Profesör Doktor Mehmet Emin Ay hocamızla sohbetimize kaldığımız yerden aynen devam ediyoruz. Sayın hocam, Allah razı olsun, şeref verdiniz, geldiniz.
Cümlemiz.
Bursa'nın o manevi iklimini buraya taşıdınız. Soframıza taşıdınız, iftar soframıza. Allah sizden razı olsun.
Cümlemiz.
Daha çok güzel şeyler var yani Bursa'da.
Evet.
İşte bir Hazreti Üftade var, bir İsmail Hakkı Bursevi var. Ama burada esas sizin üzerinde durduğunuz, bizim radyomuzun da ve televizyonumuzdan da yayınlanan Ruhul Beyan sohbetleri.
Evet.
Bir de çok güzel bir format çizmişsiniz orada. O format zaten şeyiniz çok güzel maşallah, kıraatiniz.
Allah razı olsun.
Ondan sonra efendim orada tefsir yapacağınız yerleri, Ruhul Beyan'dan sırası gelen yeri aşırı şerif olarak okuyorsunuz.
Evet.
Sonra arada bir de İsmail Hakkı Bursevi'nin, iyi de bir şair İsmail,
evet,
Hakkı Bursevi.
Evet, divanı
ondan,
var. Efendim.
Ondan divanı var, bestelenmiş ilahileri okuyorsunuz.
Evet.
Ve çok da güzel yani, böyle hiç usandırmadan.
Allah razı olsun.
Dolayısıyla kaliteli bir Ruhul Beyan sohbeti dinliyoruz. Dolayısıyla İnşallah. Size bu konuda benim sormak istediğim esas, Ruhul Beyan'da ne buldunuz? Benim bak kanaatim, biz tasavvuf hocasıyız.
Evet.
Tabii Ruhul Beyan tefsiri de İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri Celvetiye'nin ileri gelenlerinden ve tasavvuf tarihimizin, Osmanlı tasavvuf tarihinin çok önemli kilometre taşlarından birisi. Onun tefsiri bizim açımızdan çok önemli.
Evet.
Yani tasavvufi tefsir açısından önemli ya da İşari tefsir açısından çok önemli.
Evet.
O yüzden ben bugün Ruhul Beyan'ın aşılmamış bir tefsir olduğu kanaatindeyim. Türkçe tefsir olarak. Ayrıca mesela İsmail Hakkı Bursevi'nin muhteşem bir mesnevi şerhi var.
Evet.
Mesnevi şerhlerinde de en kaliteli, en geniş ihatalı şerhinde yine İsmail Hakkı Bursevi'ninkinin olduğuna inanıyorum.
Evet.
Dolayısıyla bu konuda esas söz sizde.
Teşekkür ederim.
Estağfurullah.
Asıl bu hususta bir tasavvufi tefsir olması hasebiyle ve Mesnevi'nin de yani bir tasavvufi kaynak olması hasebiyle sözün sizde olduğu kanaatindeyim ben acizane, ama lütfettiniz, sordunuz. Bendeniz de inşallah görebildiğim kadarıyla cevaplamak isterim. Muhterem hocam, sizin de ifade ettiğiniz üzere Mesnevi'den de örnekler veriyor tefsirinde. Şimdi Mesnevi'den örnekler vermesi demek, Hazreti Mevlana gibi yani çift kanatlı, ilim ile irfanı birlikte götüren bir insanın, aslında zaten bir kendisi İplikçi medresesinin müderrisi iken, yani Şems-i Tebrizi gibi bir gönül ustasının elinde işlenen bir değerli mücevherdir Hazreti Mevlana ve kendisine ilham olunan bu beyitleri O sadece söylemiş, Hüsamettin Çelebi de yazmıştır. İyi ki yazmıştır. Elimizde Mesnevi gibi çok muhteşem bir
hazine var.
Ve bunu İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri, acizane kanaatim şudur ki, bizim sıradan bakıp da geçtiğimiz bir beyti, o bir edebi birikim ile, tecrübe ile çok daha güzel bir yerinden yakalıyor ve ayetleri tefsir ederken, belki celvetiliğin verdiği bir özellikle hayatın içinde olan, bizim gibi tüm halka, tüm sıradan insanlara o ayeti kerimeyi muhteşem bir şekilde kavratmış oluyor.
Evet.
Yani zaten haliniz tasavvuf tarihi hocası, bendenizde din eğitimi alanında çalışan bir kardeşinizim. Biz ayeti kerimeyi kendimiz nasıl daha iyi anlayabiliriz ve biz çocuğumuza, gencimize, yetişkinimize, yaşlımıza bu ayeti nasıl bir usulle anlatabiliriz? Biz de bunun derdindeyiz. Yani bizim branşımız da bununla uğraşıyor.
Evet.
Dolayısıyla biz bu ayete baktığımız zaman, bu ayet bize o kadar çok şey söylüyor ki İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin çabası ve gayretiyle 23 yıl vermiş hocam. Ve verdiği bu emeği önce Ulu Cami'nin kürsüsünde insanlara ders olarak vermiş.
Evet.
Acizane şu kanaati taşıyorum. İslam büyükleri derler ki siz okuduğunuz bir şeyi insanlara da anlatın. Çünkü onlara anlatırken siz tefeyyüz edersiniz.
Tabii ya.
Yani sizin Allah için Allah'ın kelamını, peygamberimizin sözünü aktarma çabanız içinde Cenab-ı Hakk'ın size bir lütfu olur. Muhatap kitlenizden onun bir güzel geri dönüşümü olur. Adeta siz onu bir başkasından öğreniyormuş gibi etkilenirsiniz. Bu tefeyyüz dediğimiz bu etkileşim insanın anlatmasıyla mümkün olur. Ve İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri bir yazar değildir sadece. Yani ruhul beyanı telif eden bir müellif değildir sadece. Aynı zamanda onu insanlara vaaz-ı nasihat olarak aktaran bir vaizdir. Ve insanlarda karşılığı vardır bu sözlerin. 23 yıl bu vazifeyi ifa etmiş ve 23 ciltlik bir eser bırakmıştır
ya,
bize.
Şimdi,
muhteşem.
Emin'ciğim şimdi bakın, Allah razı olsun bizim Erkam yayınlarından.
Evet.
Erkam yayınları Ruhul Beyan'ı neşretti.
Evet.
Efendim ve bu o kadar etkili ki bugün siz Erkam Radyo ve Televizyon'da başlattınız.
Evet.
Ruhul Beyan sohbetlerini ama bugün Türkiye'nin pek çok yerinde Ruhul Beyan sohbetleri yapılıyor.
Elhamdülillah.
Riyazü Salihin'i neşrettiler.
Tabii.
Riyazü Salihin. Allah rahmet eylesin. Raşit Küçük hocamız.
Evet.
İsmail Lütfü Çakan. Allah uzun ömürler versin. Yaşar Kandemir hocam.
Evet.
Bugün Türkiye'nin pek çok yerinde Riyazü Salihin sohbetleri yapılıyor.
Aynen
şimdi
öyle.
Şimdi burada...
Yani özür dileyerek arz edeyim, bir araya gireyim.
Estağfurullah.
Hadis sohbetlerini şu anda biz hadislerle İslam külliyatından yapıyor idik. Bu külliyat yayınlanmadan önce bir hadis sohbetleri programımız vardı camide. Riyazu Salihin'den bu üç hocamızın kitabından Erkam yayınlarından yapıyorduk bir. Şu andaki radyodaki yaptığımız sohbette de takip ettiğimiz yine Erkam yayınlarının neşrettiği Ruhul Beyan tefsiri.
Şimdi
burada, 23 cilt.
Şimdi burada benim esas şeyim şu. İsmail Hakkı Bursevi'nin yorumları işari diyerek bazen bazı özellikle bazı ilahiyatçılar İşari tefsiri böyle sanki tefsir anlayışını zayıflatmak gibi kullanıyorlar tasavvufi tefsir diye. İsmail Hakkı Bursevi'nin yaptığı tefsirler ayakları yerde insana hitap eden ve insanın kendi içindeki ukdelerini, düğümlerini çözerek ona huzur ve mutluluk veren bir üslupta anlatmış.
Evet.
Ve insan kendinde bir şeyler buluyor.
Evet.
Ha o bu nereden kalmış, nereden almış bunu derseniz Mevlana'dan almış, İbnül Arabi'den almış. Niye? Çünkü ben İbnül Arabi de efendi Hazreti Mevlana da hep insan merkezli anlatmış meseleleri.
Evet.
Aynı şekilde İsmail Hakkı Bursevi de mesela ben şeyi okuduğum zaman yani Hazreti Adem Aleyhisselam'ın ve Hazreti Havva validemizin cennetten dünyaya hubutu.
Evet.
Onu okurken kendi kafamızdan bir sürü şeyler düşünüyordum. Dedim ki ya ben bunu bir güzel makaleleştireyim. Kendim buldum zannediyordum güya.
Evet.
Sonra İsmail Hakkı Bursevi'den okuyunca ya orada fela takraba. Bak bu ikiniz yaklaşma.
Evet.
Cenab-ı Hak nehy-i gayb ile yasaklıyor.
Evet.
Neye? Hazihi şecerete. Şu müennes ağaca yaklaşmayın. Hazihi ismi işaret müennes.
Evet, evet.
Eşşecerete de müennes. Halbuki şecer manen müennes Arapçada.
Ya.
Çünkü artağan bir.
Tamam.
Üretken bir şey.
Tamam.
Ama buna rağmen bak ey diyor kullarım dikkat edin bu noktada.
Hmm.
Şu müennes ağaca yaklaşmayın.
Hmm.
Ha yaklaşırsanız ne olur? Fetekuna mine zalimi. Biz zalimleri zalimlerden olursunuz diye tercüme ediyoruz. Ama İsmail Hakkı Bursevi diyor ki siz cennette ruhani ve latif bir varlıklar iken o ağaca yaklaşırsanız beden zulmetinin içine düşersiniz.
Hmm.
Hazreti Yusuf'un kuyuya düştüğü gibi karanlık bir dünyaya, bedene girersiniz.
Ya.
Zulmeti böyle yorumluyor.
Evet.
Sonra da gulnehvitu.
Evet.
Hubut emri cemi geliyor. Ya hep iki kişi gelirken.
Ya.
Niye burada cemi olur?
Cemi, çoğul olarak.
İkiden fazla olursa cemi olur.
Evet.
Orada da diyor bu esasında Cenab-ı Hak hılkati insan tenasülü anlatmak için söylüyor.
Hmm.
Cennetten dünyaya hubut eden sadece Hazreti Adem ile Havva değil, her birimiz aynı sebep ve saikle dünyaya geliyoruz.
Hmm.
Annemiz babamız Allah'ın izni peygamberin kavliyle evleniyorlar.
Evet.
Baba sulbünden ana rahmine intikal ediyor.
Evet.
Sperma diyelim. Orada 4 ay 10 gününü tamamladı mı? Ve nefaktü fihi
bin
ruhi. Ben azimüşşan. Kendi ruhumdan nefkettim. Ruh nefkı yapılıyor. Ruh nereden geliyor?
Allah.
Ben azimüşşan. Kendi ruhumdan. Tabii. İşte cennet o işte zaten.
Evet.
Latif ve nurani varlığımız da o.
Evet.
O yüzden burada cemi gelmesi diyor. Bundan sonra gelecek tüm insan cinsi için
evet.
Geçerli olduğundan dolayı diyor.
Ya.
Ya şimdi
muhteşem bir yorum.
Şöyle baktığınız zaman evet. Sonra gördüm ki ben bizim tefsir kitaplarımızda işte elma yedi diyorlar. İncir yedi, efendim buğday yedi.
Evet.
Bunların üçü de tenasül ifade eden şeyler esasında.
Evet.
Ya da şehveti ifade eden şeyler.
Evet.
Yani elma da öyle, efendim incir de öyle,
evet.
Buğday da öyle.
Evet.
Ama bunların hiçbirisini iki kişi bir anda yemez.
Evet.
Oradan ben böyle kafayı taktım. Evet. Nereden çıktı bu diye.
Evet.
Ama baktım ki en mantıklı, en realist yorumu hem de Arap gramerine dayalı bir şekilde izah
evet,
ediyor.
Evet.
İsmail Hakkı Bursevi.
Dolayısıyla yani işari tefsir diye bu tefsiri böyle efendim hakkını yemek tabiri caizse doğru olmaz. İçinde hem Hazreti Mevlana'dan hem İbnül Arabi'den çok güzel aktarımları olduğu gibi Tevilat-ı Necmiye'den
mesela çok evet. Fazla yararlanmış.
Evet, evet. Velhasıl mütercimlerimiz hadisi şeriflerini de tahric etmişler. Altta efendim vermişler dipnotlarda. Çok rahatlıkla okuyabiliyor ve insanlara bunu aktarabiliyoruz. Günümüz için pek çok aklımıza takılan soruları cevabını bulduğumuz, çözebildiğimiz bir tefsirdir Ruhul Beyan tefsiri.
Tabii yani o bakımdan mesela yine şeyin Kur'an-ı Kerim'de bu fütühatta da var ama evet. İsmail Hakkı Bursevi de almış.
Evet.
Evet. Fatiha'dan itibaren başlayan ve Bakara'nın ilk ayetlerinde Cenab-ı Hak müminlerin evsafını, vasıflarını anlatıyor.
Evet.
Ondan sonra münafıklara geçiyor. Fakat orada münafıklara geçerken اَلَّذ۪ينَ يَقْطَعُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوْسَلَ ayeti var.
Evet.
Allah'ın birleştirilmesini emrettiğini münafıklar ayırırlar.
Hmm.
Bunu bir yorumluyor ki ben bayıldım o yoruma.
Evet.
Ya Cenab-ı Hak imanla ameli salih hep birlikte zikretmiş.
Tamam.
Kuru kuruya iman insanı kurtarmaz.
Evet.
Ya inandığını yaşaman lazım.
Evet.
İnandığın gibi yaşamazsan yaşadığın gibi inanmaya başlarsın.
Evet.
Hem de öyle bir şey ki inandığını sadece sıradan yaşamak değil. Amilus salihat.
Tabii.
En güzeliyle yaşamak.
Evet.
Münafık ne yapar? Ya inanır yaşamaz. Ya da inanır görülür yaşamaz.
Evet.
Ya da yaşar gibi gözükür inanmaz.
İnanmaz.
Bu ikisinin arasını ayırır diyor. Ellezine yaktaune var ya.
Evet.
Bayıldım ben bu şeye.
Evet. Yani gramera bu kufiyet yani vakıf oluşu.
Tabii.
Kufiyeti. Bu manada o ayetlerdeki yorumunda hem isabetini artırıyor İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin, hem de bu manada dediğimiz gibi yani edebi bir şahsiyet oluşu, verdiği beyitler, böyle birbirini pekiştiren bir mana örgüsü içinde karşımıza çıkıyor. Günümüz insanının ruhul beyandan alacağı çok şey var muhterem hocam.
Tabii.
Evet.
Yani orada aynı zamanda yedi tula sahibi pek çok ilimden istifade ediyor. Astronomi var İsmail Hakkı Bursevi'de.
Evet.
Efendim işte bu tevilatlar var.
Tabii.
Çok kaynaktan istifade etmiş.
Evet, evet.
Öyle tek bir kaynaktan almamış şey.
Doğrudur.
O yüzden Cenab-ı Hak şefaatine bizi nail eylesin.
Amin.
Hala da bakın bu adamlar yaşıyorlar.
Evet.
Bunlar yaşıyorlar. Niye? Düşünceleriyle yaşıyor. Fikirleriyle yaşıyor ve hala da onların yazdıkları ve düşündükleri bugün bizi etkileyerek bizi kendimize getiriyor.
Evet.
İşte yaşamak da budur zaten ya.
Doğrudur. İsmail Hakkı Tekkesi Kur'an Kursu Bursa'da en çok hafız yetiştiren müesseselerden biridir hocam.
Evet. Evet.
Yani ismi de orada yaşıyor elhamdülillah. Gelip görüldüğü zaman küçücük bir çilehanesi var. Orada geçirirmiş vaktinin çoğunu. Orada bulunurmuş. Hayatı zorluklarla geçmiş. Buna rağmen o kadarlık zor şartlar altında bu kadar büyük telifatta bulunmuş bir mübarek zattır İsmail Hakkı Bursevi.
Vallahi bu, o çileyi çekmeden bu iş olmuyor.
Herhalde.
İlmin evveli soğandan acı, sonu baldan tatlıdır derler. O çileyi
evet.
çekmeden
evet.
ne Mesnevi Şerhi yazılır ne de Riyaz-ı Salihin ne de evet. efendim şeyh yazılır. Söyleyiver. Ruhul Beyan yazılır.
Evet.
Hatta ben bir ara gittim Süleyman Çelebi Hazretleri'nin Türbe-i Şerifini ziyaret ettim. Oradan dedim ki ya Hazreti Süleyman Efendimiz Mevlid burada yazılır dedim. Tam bakıyorsun Bursa Ovası'na nazır ufku açık. Ya gel gücün yetiyorsa dedim bizim Kayseri'de yaz dedim ya. Orada yani tas gibi bir dünyadasınız.
Evet.
Dolayısıyla önünüz kapalı. Dolayısıyla tabii Bursa'da yazılır bu Mevlid dedim. Ama tabii mesela bir de Emir Buhari ile ilgili bir başka şey. Emir Buhari Seyyid Emir Külal'in Nakşi silsilesinden
evet.
çok önemli bir ismin de yeğeni evet. Emir Külal.
Evet.
Bizim tasavvuf tarihi kitaplarında Nakşibendi'nin Osmanlı Devleti'ne girişini Molla İlahi'den sonra başlatırlar.
Hmm.
Ama İstanbul'a girişi.
Evet.
Ama Anadolu'ya girişi Emir Külal Hazretleri ile başlıyor. Seyyid Emir Külal.
Hmm.
Çünkü o neşeden gelen
evet.
bir insan. Dolayısıyla ben aynı zamanda Osmanlı Devleti'ne Nakşibendi'nin girişini ve gelişmesinin başlangıcında Emir Buhari'nin çok büyük etkisi olduğu kanaatindeyim.
Haklısınız.
Oradan hocam. Zaten Celvetiliğe dönüşte de
evet.
Halvetler Encümen var Nakşibendi şeysinde.
Tamam.
Halvetler Encümen dediğimiz ne? Halk içinde hakla beraber olmak.
Evet.
Dağbaşı derviş olmayacaksınız.
Ha.
İsmail Hakkı Bursevi'nin tevekkülle ilgili ayetlerde yaptığı tevekkül tanımında da bu var.
Hı hı.
Tevekkül esas armut pissin ağzıma düşsün diye çekilip bir köşede bekleyip de gökten yağacak ya da gökten inecek maideyi bekler gibi beklemek değil.
Hı hı.
Ya işi yaparken Allah'a tevekkül edeceksiniz diyor.
Evet.
Allah'ın sizi gördüğüne inanarak işinizi yapacaksınız. O şekilde tevekkül olur.
Hı hı.
Şimdi bu işte Halvetler Encümen'in ki eliniz işte gönlünüz oynaşta kalsın. Eliniz kârda, gönlünüz yarda kalsın. Bu evet. anlayışın ki ricalun la tulhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillah. Ne ticaret ne de alışverişin Allah'tan alıkoyamadığı insan olmak.
Evet.
İşte celvetinin temeli bu esasıdır.
Evet.
Hayatın içinde bir dervişlik.
Evet.
Ruhul beyanda biz hep bunu görüyoruz.
Evet.
İsmail Hakkı Bursevi'nin Mesnevi Şerhinde de görüyoruz bunları.
Evet.
Burada da bile hep şeysi var işte. Onun nasıl bu Kur'an-ı Kerim'deki kelimeleri nasıl kullandığını, bu kelimelerin çok farklı manalarını dikkat alarak nasıl ayetlere farklı ve değişik anlamlar verdiğini orada görüyoruz.
Evet hocam.
O yüzden gerçekten ruhul beyan farklı bir dünya.
Buyurduğunuz gibi hocam. İnsan okumaya doyamayacağı bir eserdir. Rabbimiz Teala hakkını verenlerden eylesin.
Amin. Peki Emin'ciğim son bir iki söz söylemek gerekirse. İster Bursa velileriyle ilgili, ister İsmail Hakkı Bursevi ile ilgili.
Evet.
İstersen ruhul beyanla ilgili bak şeyi kapatacağız sohbetimizi.
Kıymetli hocam, yani öyle bir insan ile karşı karşıyayız ki sadece bir değil Bursa'da. Yüzlerce toprağın altında sevgili kullar var. Bursa böyle bir yer. Onların sadece biz bir tarafını bakıp da aktarabildiğimiz ama bir elmas misali hangi tarafını bahsetsek, sadece İsmail Hakkı Bursevi'ye baksak, bir tarafı çok kuvvetli bir şair, divanı var, öbür taraftan yüze yakın eseri var. Ya. Biz sadece bir tanesinden bahsediyoruz. Bugün Zat-ı Aliniz'den Mesnevi şerhinin de çok derin, muhtevalı olduğunu öğrendik. Dolayısıyla anlatabilmemiz, yeterince tarif edebilmemiz mümkün değil. Sadece Allah'tan dileğimiz o ki onlara olan sevgimiz içimizde baki kalsın.
Allah razı olsun.
Hep onları rahmetle yad edelim. Çünkü Allah'ın bu dünyada dinini insanlara yaymak için çok çaba sarf eden gayretli insanlar her birisi rahmetullahi aleyhim diyoruz.
Allah razı olsun. Evet demeyeceğim.
Teşekkür ederim hocam.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyenleri ve dinleyenleri, bir iftar sevinci programında daha sözümüzün sonuna geldik. Bir başka sevinçte buluşmak üzere sizlere hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Kalın sağlıcakla.